Herkese merhabalar. Bugün Sokrates'le ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Bu stoacılıkla ilgilenen Donald Robertson diye biri var. Kendisi Marcus Aurelius'un hayatını da yazdı. Stoacılıkla ilgili çok güzel yazıları da var. Kendisinin bahsettiği bir şey bu. Zenofon'un, daha önce söylemiştim, Sokrates'i anlatan Platon gibi bir de Zenofon var. Hatta o kitapların daha iyi olduğu bile söylenebilir. Ve hatta Epiktetos aslında örnek verirken hep oradan verir. Marcus da Platon'dan verir mesela, o da enteresan. Onun nedenini bilmiyorum. Ama Epiktetos genelde Xenofon'un kitabından bahseder, orada anlatılan şeylerden. Şimdi bu Robertson'ın bir tane yazısı var. Sokrat'ın aileyle ilgili söylediği şey aslında. Orada oğluyla yaptığı bir konuşmayı anlatıyor. Ama bunu genel olarak etrafımızda sevdiğimiz ya da bizi sevdiğini düşündüğümüz ama yine de istediğimiz gibi davranmayan insanlara çevirebiliriz diye düşünüyorum ben. Yani bunu dinlerken ben anne örneğinden gideceğim çünkü kitap öyle. Ama bunu başkası olarak da düşünebiliriz diye düşünüyorum. Tabii annenin yeri her zaman daha farklıdır ama herkes için sonuçta. Ama yine de önemli. Şimdi öncelikle şu bilgiyi vermek lazım. Sokrates'in eşi çok sıkıntılı bir insan. Çok öfkeliymiş. Hem ağzı biraz hani ileri geri konuşurmuş ve fiziksel olarak da bir şeyler yapıyor. Mesela Sokrates sokaktayken üstüne soğuk su dökmüşlüğü var. İşte insanların ortasında üstünü başını yırtması var gibi. Ama Sokrates buna tepki vermiyor tabii. Bildiğimiz Sokrates. Birden fazla çocuğu var. En büyük oğlu. Konumuz en büyük oğlu aslında. Bu çocuğun annesiyle ilişkisi kötü. Bu da çok normal. Hani annesi öyle bir insan ki gerçekten anlatıldığı gibi. Meşhurdur yani Sokrates'in eşi. Sokrates bunu fark ediyor ve bunu düzeltmek istiyor tabii. Sokrates'in metodunu biliyoruz. Sokratik metot dediğimiz ya da diyalektik dediğimiz şeyi yapıyor. Sorgu gibi. Yani sorgulamıyor da. Soru soruyor sürekli ama sizi en sonunda öyle bir yere getiriyor ki bir yandan da Sokrates'ten böyle pratik bir öneri duymuş oluyorsunuz. Önce başlıyorlar nankör nedir diye. Nankörlükten bahsediyorlar. Çok özet. Tabii ben tamamen böyle birebir anlatmayacağım. Biraz ana fikir gibi. Özetle şöyle diyeyim. Nankörlük dediği şey şu. Biri bize iyilik yaparsa ve biz ona minnet duymazsak, müteşekkir olmazsak bu nankörlüktür diyor. Ve oğluyla beraber şu konuda hemfikirler. Kim olursa olsun karşımızda bize iyilik yapan, kim olduğuna bakmadan biz minnet duymalıyız. Ve bize yapılan iyilik ne kadar fazlaysa minnetimiz o kadar artmamalı ama minnet duymadığımızda bir o kadar yaptığımız adaletsizlik artıyor. Bu arada o dönemlerde Yunanların bir lafı varmış. Hani arkadaşına iyi, düşmanına kötü davran gibilerinden. Sokrates de bunu sevmiyor. Oğlu da ama aynı fikirde kendisiyle. O da pek oralı değil. O yüzden hani buradaki düşman mevzusu, o düşmanımız bile bir şekilde bize iyilik yaptıysa minnet duymak zorundayız. Kim olursa olsun. Peki. Ondan sonra aile kavramına giriyor biraz ama burada enteresan çünkü yine o zamanlara gitmemiz lazım. Hayat onlar için en kıymetli şey. O yüzden aslında idam cezası var. Hani büyük cezaları idamla nitelendiriyorlar ki sahip olduğun en büyük şeyi alıyorlar senden. Dolayısıyla sahip olduğun en büyük şey hayat ve bunu sana ailen veriyor. Bu arada burada bir şey daha girmek istiyorum. Bu bir tane Hintli bir adam var. O Guru tayfasından. Açıkçası çok sevmiyorum öyle insanları ama güzel şeyler söylediğini düşünüyorum ara sıra. Bir konuşmasında çocuğun biri yine aynı böyle aileyle ilgili bir sorunu vardı. İşte diyordu ki ben onları görmek istemiyorum. Onlar beni hiç yaptıklarımı başarılı bulmuyor, beni desteklemiyor, beni övmüyor demiyor ama hani oraya getiriyor. Benle gurur duymuyorlar gibi düşünüyor. Ve diyor ki beni aşağı çekiyorlar. Ben onlarla görüşmek istemiyorum. Bunun üzerine guru da şey diyor ona. Şimdi diyor sen kendi ayaklarının üstünde durabiliyorsun, evet. Ama şunu unutuyorsun ki bir ara duramıyordun. Ve seni bu hale kadar gelmeni sağlayan bu insanlar var. Bu insanlar seni besledi mi? Bu insanlar sana ev verdi mi? Hani aç bırakmadılar, evsiz bırakmadılar, üst başsız bırakmadılar. Bunları diyor görmüyorsun ama övgü vermediler. Hani övgüden bıraktılar gibi. Ya da ne bileyim destekleri eksikti. Ama diyor bunlara odaklanıyorsun. Ve bunu da aslında şu an yapıyorsun çünkü ayakların üstünde durabiliyorsun. Hani biraz buradaki nankörlüğe getiriyor. O kelimeyi kullanmıyor. Sokrates'ten bahsetmiyor ama ben farklı farklı dinlerken bunları birleştiriyorum. Bana çok yakın geldi. Çünkü Sokrates aslında biraz bundan bahsediyor. Çocuğuna hem bize ailenin yani hayat verdiğini ve en önemli şeyin bu olduğunu Anlattıktan sonra da özellikle annenin yaptığı fedakarlıklardan bahsediyor. Örneğin hani 9 ay boyunca karnında taşıyor seni. Senin ağırlığını taşıyor yani bayağı. Ve rahatsız bir, da bir süreç haliyle. Üstüne üstlük o zamanlar tabii doğum daha riskliymiş. Yani ölme riski daha yüksek anladığım kadarıyla doğumlarda. Ve senden hiçbir şey beklemiyor bu insan. Örneğin şunu düşünmüyor. Ya bu çocuk büyüyünce hayırsız olur. Ben bunu süt vermeyeyim ben buna. Böyle bir şey demiyor. Onun hiçbirini düşünmeden senden kısa vadede hatta hani uzun vadeye de boş veriyorum. Belki onu düşünebilir insanlar. Uzun vadede işime yarar çocuk diyebilir. Çünkü biz biliyorsunuz hani bizim kültürümüzde de vardır biraz. Babalarda vardır gerçi ama çocuk yapayım bol bol da tarlada çalışsın para getirsin gibi. Ama anneler genelde böyle değil. Ama neyse uzun vade öyle diyelim. Kısa vadede sizden hiçbir yarar almıyor. Hiçbir işe yaramıyoruz yani biz bebekken. Bayağı bir 10 yıl falan hiçbir işe yaramıyoruz ve sürekli çekiyoruz aslında. İlgi çekiyoruz, işte dikkat çekiyoruz. Hatta bunlardan bahsediyor aslında. Öyle bir şey ki bak bu insanlar sana diyor hayat veriyor. Bu insan seni 9 ay karnında taşıyor. Seni hiçbir karşılık beklemeden besliyor, giydiriyor. Gecesini gündüzü sana katıyor. Çünkü yani gecenin bir vakti uyanıyor bebek. Ya da kafanı vurma diye bir şeyler yapıyor falan. Demek istediğimi anlatabildim aslında. Bununla yetinmiyorlar. Burada güzel bir yer var. Eğitiyorlar da çocuklarını insanlar, yani aileler. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Şunu diyebiliriz. Biz mesela günümüzde artık da bu antik Yunan. O zamanki eğitim nedir zaten? Ben küçümsedim ama belki de bizden daha iyidir. Yani sonuçta üniversitenin ilk çıktığı zamanlar. Tam olarak üniversite değil bu arada ama üniversite diye kabul edilebilir Platon'un akademisi. Her neyse. Ondan sonra da Aristo'nun lisesi geliyor zaten. Bunlar müfredatlı, ders sistemli falan yerler. O yüzden teknik olarak üniversite olmasa da üniversite olarak sayılıyorlar. Bununla ilgili Teke Tek Bilim diye bir program var Fatih Altaylı'nın. Orada en son yaptıkları, yanılmıyorsam en son Ahmet Arslan, Celal Şengör, bir hocamız daha vardı. Adını hatırlamıyorum şu an. Çok bilindik biri değil. Urfa'da bir program yapıyorlar. Harran'da. O programın sonunda böyle bir mevzu geçiyor. Yani ilk üniversite yanılmıyorsam Bolonya'da. Çünkü tırnak içinde üniversite olarak kabul ediliyor. Ama bir fakültenin ya da bir işte üniversitenin dersliği ne dersek öyle kabul edilebilmesi için esasen gerekli olan bazı şeyler var. İşte efendim ders programı nedir? Hocalar kimlerdir? Müfredat nedir? Bu ders programları neler anlatılacak? Bunlar varmış Antik Yunan'da. Platon Akademisi ile Aristo'nun lisesinde. Dolayısıyla onları felsefi olarak ya da inanç felsefi olarak diyelim ilk üniversiteler olarak görebiliriz. İlk eğitim yuvaları. Biz eğitime dönelim. Şimdi eğitiyorlar evet. Ve biz şunu diyoruz aslında ya eğitiyorlar da ne kadar eğitiyorlar. Kendi bildikleri kadar eğitiyorlar aslında. Yani aileler ya da anneler babalar kim olursa olsun şunu yapmıyor. Ben 10 şey biliyorum sadece 5'ini öğreteyim. Hayır bildiği her şeyi anlatıyor. Sadece bildiği şeyler az. Yani kendisi eğitimli olmadığı için. Kendi bildiklerini veriyor sadece. Ama bazı insanlar, bazı aileler, biraz daha eğitim olanlar şunu da diyor. Değil mi? Hep yani yaşıyoruz bunu. Tamam benim bilgim bir yere kadar. Bunun üstündeki bilgiyi alması için de seni destekliyor. Okutuyor mesela. Okula gönderiyor gibi düşünmeyelim. O zaten zorunlu ama. Ben kendim kişisel olarak da tanıyorum. Çok fazla para kazanmamasına rağmen gerekirse kendi zevklerinin hepsinden kısıp çocuklarını üniversiteye gönderiyorlar. Özel de değil, devlet. Biliyorsunuz orada da sonuçta o burslar yetmiyor. Bakılması gerekiyor çocuklara. Bunu yapıyorlar yani. Çünkü biliyor ki benim eğitimim ona verebilecek bir yere kadar. Ve ben onu verdim. Şimdi daha fazlasını daha iyilerden alması gerekiyor. Ve onun için de katkıda bulunuyorlar. Bir de bu var. Bu da biraz eğitimle alakalı. Yani kendi eğitimiyle. Ve şunu hiç unutmayalım. Mesela kendimizi düşünelim. Çok yeni bir cumhuriyetiz biz. Ve aslında dünyayı düşündüğümüzde çok kısa bir süreliğine nasıl tarif edebiliriz onu? Bu eğitim, düzgün bir yaşam buna çok yeni. Dolayısıyla bizim büyük büyük babamızın eğitimli olma ihtimali inanılmaz zayıf. İnanılmaz zayıf yani. Çok, özellikle Türkiye'de çok zayıf. Yani Osmanlı zamanına falan gidiyoruz. O zaman hangi eğitimden bahsedebiliriz zaten? Dolayısıyla biraz kızarken ya da böyle söylenirken bu insanlara bunları unutmamak lazım. Bunları hatırlamak lazım. Ne biliyordu da benden esirgedi? Yani bizden esirgedi mi gerçekten bir şeyleri bu insanlar? Yoksa sadece bildikleri bu kadar mıydı? Yani kapasiteleri mi buydu? Ve ben böyle olduğuna inanıyorum kişisel olarak. Kapasitelerinin bu olduğuna inanıyorum açıkçası. Şimdi çocuğuyla böyle konuşmaya devam ediyor. Ancak tabii çocuk ikna olmuyor yani. Hani bak annen seni 9 ay karnında taşıdı deyince çocuk o annesiyle yaşadığı kavgaları birden unutmuyor. Ama burada tabii konuşmaya devam ediyorlar. Burada Robertson'ın kendi, bu arada kendisi terapist. Terapistinden kaynaklı bazı saptamaları da var. Oraya çok girmek istemiyorum. Ama özet olarak aslında şuraya geliyoruz. Evet, ne kadar biliyor olsak da bir şeyleri o an öfkeleniyoruz. Hepimiz bu arada. Ben bunu şeyde de çok görüyorum. Hani başka mecralarda da stoacılıkla ilgili şeyler dönüyor. Orada da mesela çocukların ya yani insanların yazdığı bir sürü şey var. Genellikle şöyle diyor. Siz nasıl diyor devam ettirebiliyorsunuz bunu? Çünkü kafalarında şöyle bir görüş var. Stoacıyım diyen insan mükemmel bir insan. Hayır değil. O da aynı hataları yapıyor. Sadece tek fark şu. Hata yaptığının farkına varabiliyor. Çünkü eğitimi böyle. Ve bunu düzeltmek için çaba sarf ediyor. Yani bizi normal biz derken stoacılık benimsediğini iddia eden insanları diğer insanlardan ayıran en büyük özellik bu. Mükemmel olmaları falan değil. Öfkelenmiyor olmaları değil. Ama öfkelendiklerini fark etmeye çabalamaları ve yanlış yapmamaya gayret etmeleri aslında ve bunu düzenli olarak yapmaları. Dolayısıyla bunları biliyoruz evet ama öfkelenmeyecek miyiz? Öfkeleneceğiz tabii ki. Ama öfkelendiğimiz an bunu fark edebilirsek eğer, bu çok önemli. Bunun farkındalığına erersek o zaman şunu yapabiliyoruz. Şu soruyu soruyoruz. Ya karşımdakinin niyeti kötü mü kardeşim? Hatırlıyorsanız daha önceki podcastlerde bir şey söylüyorduk. Diyorduk ki bir insanın yaptığı davranışlarla ilgili iyi ya da kötü diyemeyiz. Hatta Epiktetos öğrencilerine iyi ve kötü kelimelerini kullanmayı yasaklamış yani. Tabiri caizse yasaklamış. Kullanmayın demiş. Çünkü muhtemelen yanlış kullanacaksınız yani. Hiç kullanmayın demiş daha iyi. Kendiniz ona beslemeyin. Çünkü biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Zihnimiz beslenmeye inanılmaz açık yani. Ben beslenme kelimesi kullanıyorum da onun daha güzel bir tabiri var, şimdi hatırlayamadım. Açığız yani. Birileri gelip bize yalan bile söylese o bizim aklımızı karıştırabiliyor. Gece uykumuza falan hani böyle yattım aklımıza düşüyor. Bu kadar güçlü aslında dışarıdaki şeyler. Ya da bu kadar güçlü söylenen kelimeler. O yüzden bunları biz de iyi ve kötü gibi düşünmemeliyiz. Ben de tabii burada iyi ya da kötü diyorum ama bunu geçtiğimiz podcastlerde açıklamıştım. Hani mutlak doğru ve göreli doğru diye. İyi dediğimde o mutlak iyiden bahsediyorum. Hani ütopik olan. Ya da doğaya uygun olan diyelim. Çok basit bir özetle. Ama bir başkasının davranışı ile ilgili bunu söyleyemiyoruz. Stoacılık bunu yasaklıyor bize. Neden yasaklıyordu peki? Şu yüzden. Çünkü biz o insanın niyetini bilemeyiz ki. Yani şöyle düşünelim. Bir şey oluyor. Biz diyoruz ki kesin bu yüzden oldu. Kendi hayatımızdan düşünelim. Bunun hepimizin başına geldiğine %100 eminim. Örnek vereyim en basit. Kız arkadaşınız ya da erkek arkadaşınız mesajınıza dönmedi. 2 saat oldu, 3 saat oldu. Aklınıza kesin kötü şeyler geliyor. Acaba şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Ya da mesela kavga etmiştiniz falan onun üstünden. Halbuki bakıyorsunuz uyumuş, uyuyakalmış. Ya da telefonun çekmediği bir yere girmiş, atıyorum. Her şey olabilir. Kendi kendimize korkular yaratıp bunlara inanıyoruz. Bunun Seneca'nın da lafı var. Stoacı bundan çok bahseder. Boş boşuna hayallere kapılmayın der hatta. Ama özetle biz başkalarının davranışlarının bir niyeti olduğunu tahmin edebiliriz ancak. Bilemeyiz. Bilemiyorsak niye tahmin ediyoruz? Çünkü genelde kötüye tahmin ediyoruz çoğu zaman. İyiye diyorsanız çok sorun yok. Orada bir saflığınız varsa pek sıkıntı değil yani açıkçası. Ama diğeri hayatımızdan çalıyor. Bizi pesimistliğe itiyor. Ve bundan da çok bahsettik. Pesimist insan güçsüz insandır. Çünkü umudu kalmaz. Umudu kalmazsa çabası da kalmaz. Hiçbir şeyle uğraşmak istemez. Der ki hiçbir şey yapamam ben. Benim gücüm yok. Ben insanları değiştiremiyorum ki en büyük hata bu insanları değiştirmeye çalışmak zaten. Değiştiremiyorum. O zaman işte niye yaşayayım der. Bu bambaşka yerlere gider olay. Dolayısıyla umut çok önemli. Umutlu olmak zorundayız. Her neyse biz konumuza dönelim. Niyet çok önemli demiştik evet. Neden niyet önemli? Çünkü karşımızdakinin niyetini biz bilemeyiz. Peki Sokrates soruyor çocuğuna. Sen diyor annenin niyetinin kötü olduğuna mı inanıyorsun? Yani sana zarar vermek istediğine inanıyor musun? Hayır diyor çocuk. İşte aslında olay burada bitiyor tamamen. Sana zarar vermek istemediğini burada anneden bahsediyor çünkü. Hani öyle bir insan aile. Eminsin sana zarar vermek istemediğinden. O zaman diyor neden bu kadar takıyorsun bunları kafana? Çünkü biz görünümlere takınıyoruz aslında. Ve hatırlarsak insanın diğer canlılardan ayıran özellikler vardı. Ondan bahsediyorduk. Bir tanesi de görünümleri yakalayabilmeydi. Bunların ötesini görebilme gücümüz var bizim. Bu neden böyle oldu? Ya da ben bunu neden bu şekilde yorumluyorum? Karşımıza gelen ilk şeyi ilk aklımıza geldiği gibi yorumluyoruz. Hayır, bizim onun ötesini görmemiz gerekiyor. Bu Sokrates hatta ölümün bir maske olduğunu söyler. İnsanlar maskeyi çıkardığında korkacak hiçbir şey olmadığını görür diyor yani ölümün maskesi çıkarıldığında. Ama biz maskeyi görüp o görünümden korkuyoruz. Hayatımızın birçok yerinde de bu var aslında. Bu olaylar da öyle. Görünüm burada ne? O söylenen sözler. Bize gelen sözler. Ve hatta bu çok enteresan bir şekilde Instagram'da gezerken Salma Hayek diye bir aktris var hepimiz biliyoruz. Kendisi bir küçük bir konuşması pardon. Uzun bir konuşmadır belki de küçük bir bölümünü gördüm ben. O da söylüyordu. Yani aklın yolu bir burada. Önemli olan bize söylenen şeyler değil ki bizim ona verdiğimiz mana diyor. Yani ben size bilmediğiniz bir dilde gülümseyerek küfür etsem ruhunuz bile duymayacak. Diyeceksiniz ki belki de bana beni övüyor, iltifat ediyor bana. Halbuki ben size küfür ediyorum. Pozu yapıyorum yani. Siz görünüme aldanıyorsunuz yine. Çünkü görünüme aldanmamak gerekiyor özetle. Olay bizim verdiğimiz mana. Bunların hepsini algıladığımız an bir dakika kardeşim ben neden kötü hissediyorum şu an? Bu soruyu sormamız lazım. Ben neden kötü hissediyorum? Ben neden öfkeliyim? Bunun altında da ona cevap verdiğimizde yanlış yaptığımız bir şey göreceğiz. Kesinlikle bundan eminim. Öfkelendiğimizde, canımız sıkıldığında her ne yaptıysak eninde sonunda o hata bizim. O hata da bizim yorumumuz, bizim yargımız. Dolayısıyla burada Sokrates çocuğuna aslında şunu söylüyor. Sen diyor bu kadının niyetinin kötü olmadığını biliyorsan o sözlerden rahatsız olma, görünümün arkasını gör. Aynı ölümün maskesini çıkarmak gibi çıkar diyor. Bunun üzerine konuşmada bir yer daha var aslında. Onu da söyleyelim. Evet, orası bence de önemli. Çocuğuna yoldan geçen tanımadığı bir insanın kendisine iyi davranmak istemesi ya da ondan nefret etmesi önemli mi diye soruyor. Önemli mi sence diyor? Yani insanlar seni sevmeli mi özetle? Çünkü diyor ki yani bana iyi davransalar daha iyi olur, daha hoşuma gider. Bunun üzerine de şunu söylüyor. Bak diyor sen tanımadığın bir insanın normalde şöyle tabii önemsizdir normalde. Bir insanın bizi sevmesi ya da sevmesi hiç önemli değildir. Önemli olan bizim doğru şeyleri yapmamızdır. Marcus Aurelius diyor ya kim ne derse desin ben iyi olmak zorundayım. Ben iyi olmalıyım. Benim iyi olmam gerekir diyor. Dolayısıyla başkalarının bize nasıl baktığı bunlar önemli şeyler değil. Eğer biz iyi olmaya gayret ederek o davranışları yapıyorsak onlar bizi beğenmiyor mu? Bu onların problemi. Bizim problemimiz değil. Ve Sokrates aslında tabii Sokrates stoacı değil ama stoacıların atası olarak kabul ettiğimiz için bu görüşleri yakındır. Hatta bununla ilgili bir yazısı daha var Roberts'ın. Sokrates ve stoacılık arasındaki temel öğelerde ki benzerliklerden bahseder. Hatta zaten Epiktetos da o konuşmalar eserindeki en uzun eser o. Bayağı uzun. Henüz dediğim gibi Türkçesi varsa da ben okumadım. En çok Sokrates'ten bahsediyor yani. Birkaç isimden bahseder ama en çok Sokrates'ten bahseder. Ki şu detayı da verelim. Epiktetos aslında kiniktir. Stoacı olmasından önce kinik olduğuna inanılır. Hocası Rufus'un onu stoacılığa çevirdiğini söylerler. Ona rağmen mesela Diyogenes adı daha az geçiyor Sokrates'ten. Çünkü Sokrates'i hepsinin atası gibi düşünebiliriz. Ne anlatıyordum? Çok koptum konudan. Tamam, hatırladım. Şimdi biz başkalarının düşüncelerini Sokrates'in oğlundan bahsediyorum şu an. Başkalarının düşüncelerini ciddiye alıyor. Bu sefer Sokrates şunu diyor. Bak diyor sen gerçekten önemsiz olan insanların sana nasıl davranması gerektiğiyle ilgili vakit harcıyorsun diyor bunu düşünerek. Bunu diyor düşünüyorsun, buna zaman harcıyorsun, buna beyin harcıyorsun. Ama diyor hayatında seni belki de en çok seven insanla olan ilişkinde bunu sağlamlaştırmak için diyor aynı çabayı göstermiyorsun. Şimdi buradaki çaba işte bize bu görünümün çaba dediğimiz şey burada. O görünümün arkasını görmeye gayret etmek. O görünüme aldanmayıp onun arkasını görmek zor geliyor ya. E zor gelecek tabii diyor ve sen buna uğraşacaksın. Çünkü sen bununla uğraşmayıp önemsiz şeylerle zaten uğraşıyorsun diyor. Bu arada tabii bu sevgiyle ilgili şey de söylerken sen hastayken diyor sana kim bakıyor mesela? Canın dişine takıp ya da bu kadın senin için geceleri dualar ediyor diyor. Senin iyiliğini düşünüyor aslında hep. Yaptığı her şeyde iyiliği düşünüyor. Sadece kapasiteleri bu kadar. Bunu hatırlamamız gerekiyor bakalım arkadaşlar yani. Özellikle aileyle ilgili, sevdiğimiz insanlarla ilgili. Bizim kötülüğümüzü düşünmüyorlar. İyiliğimizi düşünüyorlar ama onlar kendi bakış açılarıyla bakıyorlar. Tabii psikopat ailelerimiz olmadığını farz ediyorum. Bizim hoşumuza gitmiyor. Çünkü devirler çok farklı. Yöntemler farklı, teknoloji değişti, biz daha eğitimli olabiliriz. Onların tırnak içinde yanlış düşündüğünü düşünebiliriz. Ama şunu biliyoruz ki bizim kötülüğümüzü istemiyorlar. Dolayısıyla bu önemli. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Zaten biraz uzun oldu, planım değildi ama olsun, güzel oldu. Sokrat da demiştim eşiyle ilgili çok eleştiri var diye. Bir keresinde bu Alkibiades diye biri var, onunla hep sohbet ediyor. Geçer çok sık sık onlar. Ona der ki sen kazların sesinden rahatsız olmuyor musun? O da oluyorum ama onlar bana yumurta veriyor diyor. İşte Sokrates diyor ki evet benim eşim de bana çocuklarımı veriyor. O da çocuklarımın annesi diyor. Dolayısıyla kendisi bu konudan memnun. Bununla ilgili şeyler de vardır. Şöyle de der. Hani ben evde o kadar mücadele ediyorum ki sizinle uğraşmak bana çok kolay oluyor. Ben orada hep idmanlıyım gibi. Bu işin esprisi tabii. Ama sonuç olarak bu görünümlerin arkasını görmeye çaba göstermemiz gerekiyor. Çok görmekten bahsettim ama detaylandırabildiğimi düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyorum herkese.